not ole ole, no, see. It is only one ole, like this.
Herkese günaydın. Bugün 27 Mart Cumartesi. Mikrofonda her cumartesi olduğu gibi ben İpek. Bu ayı da bitirdik. Hatta 2021'in dörtte birini geride bıraktık diyebiliriz. Tabii ayın son cumartesisi demek, Aposto'nun yayınlarından cumartesi bülteninin eksenindeki konulara odaklanan yazılardan bir seçki demek. Tam yeri gelmişken yayınlardan birkaç duyuru da yapmak isterim. Apero yeni bir kanalla karşınızda. Evvel tam, sonra kelam. Yemek üzerinde ifade gücümüzü artıracak yeni kelimelerle her hafta Apero'da. Bir başka heyecanlı haberi de verelim. Apero'nun çok yakında sanal bir dükkanı olacak. Düven de önümüzdeki haftalarda özel sayılarıyla karşınızda. Daha sonra hayalinde dijital bir art residency kurmak var. Detaylar yakında. Aposto İstanbul bu hafta Galata Pera hattında. Sonra nerede olacak kim bilir? Ya da şöyle söyleyelim. Yakında Aposto farklı şehir bültenleriyle aramızda olabilir. Funto'dan duyuru. Formula 1 2021 sezonu pazar günü Bahreyn yarışıyla başlıyor. Yeni sezon öncesi Fırat Keskin'le beraber Punto ekibi Clubhouse'da yarın saat 15'te yeni sezonu tartışacak. Birbirinden ilgi çekici yazılarımıza göz atmaya başlamadan hemen önce günün destekçisini paylaşalım. Bugünün bülteni Audioteca'nın destekleriyle ulaşıyor. Çok sayıda kategoride, çok sayıda yazarın kitaplarını Türkçe'ye sesli olarak kazandıran Audioteca, özenle seçtiği podcast listeleriyle gündeme, hayata, spora, kitaplara dair Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde podcast yayınları sunuyor. Ayrıntılar bültende. 30 yıldır eskimeyen kapak. Google. Artemis Günebakanlığı'nın sizler için hazırladığı yazıyı sunuyorum şimdi. Alternatif rock'ın dev ismi Sonic Youth, farklı sanat disiplinlerinin birbirine beslediği New York sahnesinden büyük bir plak şirketine giden yolda 80'ler boyunca 5 bağımsız albüm yayımladı. Kuruluşundan itibaren görsel sanatlarla iç içe olan grubun büyük bir plak şirketinden çıkan ilk albümü Goo, Sonic Youth'un bir önceki albümü Daydream Nation'la yakaladığı ivmeyi güçlendirdi. Ana akımın kapılarını ardından gelecek alternatif rock ve grunge grupları için araladığı Raymond Pettibon imzalı kapağıyla da ikonik. Bu güzel yazının devamı için bültenimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Apero. Hayatımıza giren yeni gerçeklerin ve eksik kalmış kelimelerin sözlüğü. Apero'nun yeni kanalını sizlere sunmaktan iftihar ediyoruz. Geçtiğimiz bir yıl yeme içme alışkanlıklarımız derinden etkilendi. Hayatımıza yeni gerçekler katıldı. Bu değişikliğe ayak uydurmak dilimizin sorumluluğu, bu ayak uydurmaya ön ayak olmak da bizim şansımız. Evvel tam, sonra kelam. Önce yemek, sonra sohbet anlamına geliyor. Evvel tam, sonra kelam kanalında önce yemeğimizi yiyeceğiz, sonra hayatımıza yeni giren gerçekleri kelama dökeceğiz. Sözlük çabamıza anlam aramakta Fahri doktorasını vermiş yazar Hazal Yılmaz öncülük edecek. Bu hafta bol keseden başlayıp 3 yeni kelime sunuyoruz. Sohbetlerinizde kullanmanız dileğiyle. Zoom olmak. Zoom'da içkili sohbet sırasında sarhoş olmak. Akşam bizimkilerle fena zoomulduk. Sabah toplantıyı kaçırıyordum az kalsın gibi. 2020'de ekmek yapımından pazar toplantılarına, yoga seanslarından detoks günlerine kadar pek çok alanda hayatımıza girmiş, boş zamanlarımızı doldurmuş, dolu zamanlarda sesin gelmiyor videonu açsana nidaları karşısında çaresiz hissettirmiş Zoom'un en sevilen kullanımlarından biri. Yan sokakta yasaklar sebebiyle göremediğimiz, uçaklar uçmadığı için ulaşamadığımız diğerlerdeki arkadaşlar aranır, batı yakasını doğunun limanlarına bağlayacak bir saat seçilir, Zoom ortamında dertler, heyecanlar, hayaller konuşulurken 5 saat ve sayısız yudum tüketilir, sonra bir bakmışız tek tek ve bir arada Zoom olmuşuz. Ayrılığın birleştirdiği yegane eylemlerden biri. Efkarül sofra, Covid öncesi sofralara duyulan özlem hissi. Geçen seneki tatilden rakı sofrası fotoğraflarına denk geldim. Efkarı sofraya düştüm yine der gibi. Sofra neydi? Bir mezenin elden ele dolaşması, bize biraz kızarmış ekmek, biraz da acılı ezme yollatsana diye şef garsonla muhabbet açılması, etrafta kalkıp giden masaları fark etmeyecek kadar sohbetin koyulaşması, derinleşmesi, neşelenmesi, haftaya kesin yine buluşuyoruz dedikten aylar sonra aynı mekanda, aynı sandalyeye oturup hiç zaman geçmemiş gibi şişelerin açılması, bardakların dolmasıydı. Salgın hayatımızdan bunları alıp götürünce o oturulamayan sofraları anımsayıp efkârü sofraya bağlamaya başladık biz de. Pakmece, paket servisle gelen çatal bıçakların biriktiği bölme. Temiz çatal kalmamış, pakmeceden plastik bir tane al istersen gibi. Dışarıdan paket servis istediğinde ısrarla koymayın demenize rağmen bir şekilde paketin en dibinde yine karşınıza çıkan, bir gün nasılsa kullanırım diye düşünerek mutfak çekmecelerinden birine sakladığımız, her gelen paketle giderek çoğalan çatal bıçakların hem suçluluk hissinizde hem evinizde kapladığı alana verilen isim. Pakmece. Apero büyüteç. Bir kış günü eve döndüğümde üşümüş olduğumu gören annem alışkın olmadığım halde biraz çay içmemi önerdi. Önce istemedim, sonra bilmem neden fikir değiştirdim. Annem birini gönderip küçük madlen denilen o kısa tombul keklerden aldırdı. Az sonra yaptığım şeye dikkat etmeden yumuşasın diye içine bir parça madlen attığım çaydan bir kaşık alıp ağzıma götürdüm. Ama içinde kek kırıntıları bulunan çay damağıma değdiği anda irkilerek içimde olup biten olağanüstü şeye dikkat kesildim. Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım soyutlanmış harikulade bir haz benliğimi sarmıştı. Çayın ve kekin tadıyla bir bağlantısı olduğunu ama onu kat kat aştığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum. Bu tat Combray'de pazar sabahları Leonie halamın günaydın demeye odasına gittiğimde çayına ya da ıhlamuruna batırıp bana verdiği bir parça maddenin tadıydı, diyor varoluşçu melankolik yazar Marcel Proust. Hafızasında çakan bir kıvılcıma kendini bırakıp yaşadığı esrimeyi takiben çocukluğuna doğru çıktığı yolculuk üzerine 1909'da yazmaya başladığı 7 kitaplık Kayıp Zamanın İzinde eserinde. Emel Bakancı'nın sizler için hazırlamış olduğu bu yazının devamı için bültenimize bekliyoruz. Angst Analiz. Biz ne bilirdik bu konuyla ilgili küçükken? Okulda bu kelimenin geçtiği bir ders hatırlıyor musunuz mesela? Tam olarak kaç yaşımızda sürdürülebilirlik kelimesini duyduk? Kaç yaşımızda anlamını, kaç yaşımızda önemini kavradık? Hatta daha çok yeni bilinçlendik ve bu değişmeli. Bir çocuğun moda algısı ailesinden gözlemledikleri bir yana, televizyonda izlediği, sosyal medyada gördüğü, Disney filmlerinde karşılaştığı karakterlerle oluşuyor. Okula gitmeye başladığında arkadaşlarından gördükleri ve duyduklarıyla çocuk zihninde modayı ve kıyafetlerini konumlandırıyor. Önemini, etkisini belirliyor. İşlerin iç yüzünü daha iyi görebileceği bir yaşa gelmeden moda algısı endüstrinin ve medyanın tam da olmasını istediği biçimde geleceğin tüketicilerinin beynine yerleşiyor. Bu çocuk büyüyüp bu alanla ilgili araştırmalar yaptığında moda endüstrisinin dünyanın yok oluşuna büyük pay sahibi olduğunu görebiliyor. Ancak bu farkındalığa eriştikten sonra alışkanlıklarını, duruşunu ve kıyafetlere bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Bu konuda araştırma yapmaya, bir şeyleri sorgulamaya ve şüpheci yaklaşmaya niyeti olmayanlarsa çocukluktan atılmış temellerle yola devam ediyor. Bu temeller henüz atılmadan harekete geçmek daha makul değil mi? Bir çocuğa çöpü yere atmaması, çimlere basmaması, denizi kirletmemesi gerektiğini öğretirken doğaya çok daha büyük maliyeti olan moda endüstrisine ve kıyafetlere dair bilgi vermemek mantıklı mı? Okulda iklim krizi, endüstrilerin doğa üzerindeki etkisi gibi bir ders özelinde de bunlar anlatılmıyor. Henüz hiçbir konuda yerleşik fikirleri olmayan tertemiz zihinli bir çocuğu dış dünyanın, medyanın, sosyal medyanın ve popüler kültürün kollarına bırakıyoruz. Lara Akyel'in sizler için kaleme aldığı Yolun Başı adlı yazının devamı bültende. Aposto İstanbul, şehir ve ekoloji. Deniz Şenliler'in sizler için hazırladığı ilgi çekici bir yazı var sırada. İstanbul, 2700 yıllık tarihi boyunca su ihtiyacını karşılama konusunda sürekli karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalmış. Bu zorlukları, su kemerlerini, sarnıçları ve çeşmeleri düşünürken iki yakasını bir araya getiren bir boğazı olan bu su şehrinin içinde bulunduğu her boşluktan akan kim bilir kaç su yolu vardır diye düşünüyorduk. Günümüze ulaşamayan fazlaca su varlığı olduğu ortadaydı. Eskiden Beşiktaş'ta Ortaköy arasında Dereboyu Caddesi boyunca uzanan bir dere mi vardı gerçekten? Profesör Doktor Cemalettin Şahin'in hazırladığı İstanbul'da suyla anılan sokak adları, hidrografik adlar araştırması aslında bu soruya ve daha fazlasına cevap veriyor. Şahin'e göre İstanbul'daki sokaklar isimlendirilirken şehrin su kültüründen ve su varlığından çokça esinlenilmiş. Sokağın bulunduğu yerden geçen derelerden ya da mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşılamak üzere yapılan çeşmelerden ismini alan sokaklar, daha sonraları o mekanın ve şehrin hafızasını korumada önemli bir rol üstlenmiş. Hatta bazı sokaklara o bölgede karşılığı olmadığı halde hidrografik bir isim verilmiş. Kimi sokak şehrin su mimarisinden almış adını, kimisi ise günümüzde artık olmayan suyla iç içe mesleklerden. Ben de size bu mikro toponimi, mahalle ve sokak adlarını inceleyen alan araştırmasından hareketle İstanbul'un su varlığını ve suyla kurduğu kaotik ilişkiye dair adını su yapılarını alan sokaklardan başlayarak bir şeyler söylemeye çalışacağım demiş Deniz. Kırkçeşme, Hamidiye, Halkalı, Taksim ve Üsküdar'dan İstanbul'a su dağıtmak için İstanbul'un farklı bölgelerine farklı dönemlerde pek çok su yapısı inşa edilmiş. Her köşe başında ahalinin suya rahatça ulaşabilmesi için çeşmeler yapılır. İstanbul'u İstanbul yapan anıtsal çeşmelerin yanında sebil, selsebil, fıskiye ve şadırvan gibi yapıların inşası için para harcamak hayır işi sayılırmış. Bu yapıların bazılarını artık rastlayamasak da adını verdiği sokakta İstanbul'un su kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar. Gelin biraz örneklere bakalım. 1927'de yapılan nüfus sayımı o yıllarda İstanbul'da içinde çeşme geçen sokak adı sayısının 57 olduğunu söylüyor. Kürkçübaşı Çeşmesi, Mimar Çeşmesi, Kuru Çeşme, Çengelköyü Çeşmesi, Hacı Kadın Çeşmesi, Emirgan Çeşmesi, Kadı Çeşmesi, Mütevelli Çeşmesi ve daha birçok. Hal böyleyken 57 sokak ismi içinde tekrar edenler oluyor tabii. O nedenle bazı sokak isimlerine çeşmeyi inşa ettiren kişinin de adı verilirmiş. Abdullah Ağa Çeşmesi ve Mehmet Efendi Çeşmesi sokakları gibi. Bazen çeşmelerin karakteristik yapıları öyle ilham olmuş ki sadece sokakla kalmamış, daha geniş bölgeleri adlandırmak için kullanılmış. Çeşmelere su taşıyan eski isale hatları evlere su girmesiyle devre dışı kalınca da bazı çeşmeler kurumuş. Mesela Kuru Çeşme semtine de bu kuru çeşmelerden birinin adı verilmiş. Bu güzel yazının devamı için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Haftayı geri sar. Türkiye geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev değişikliğiyle uyanmıştı. Naci Ağbal'ın görevine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin etkileri hafta içinde görüldü. Pazartesi sabahı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması sonrası dolar-TL kuru 8'in altına geriledi. Borsa İstanbul'da pazartesi günü iki kez devre kesici uygulandı. BIST 100'de pazartesi kapanışında kayıplar %9,7 seviyelerindeydi. 2013 yılından bu yana kaydedilen en sert düşüş olan bu gerilemeyle endeks 2021 yılı kazançlarını silmiş oldu. Salı günü de iki kez devre kesici uygulaması tetiklendi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, geçtiğimiz hafta sonu birçok şehirde protesto edildi. İstanbul'da kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çağrısıyla Taksim Meydanı'nda toplanan bir gruba polis müdahalesi oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'i ve üyelerimizi önce gözaltına almaya çalıştılar. Sonra Taksim Meydanı'nda saatlerce ablukada tuttular, açıklamasını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiği gerekçesiyle çekilme kararı alındığını açıkladı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra ABD ve Almanya'dan karara ilişkin yorum ve tepkiler geldi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılındaki bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Demirtaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta milletvekilliği düşürülen TBMM'de başlattığı eylem sebebiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Öğrenci İnisiyatifi Boğaziçi Dayanışması, rektör atamasına karşı protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 12 öğrencinin LGBTİ artı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Dün Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere de polis müdahalesi oldu, gözaltıların olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Said Halim Paşa Yalısı gibi yapıların 5737 sayılı kanuna atıfla Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı'na devrolunduğunu açıkladı. İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir mülkiyet davası açacaklarını belirtti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini, ancak taraflar arasında belli konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, istifa iddialarının ardından "İstifa etmiyorum, yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum" açıklamasını paylaştı. Türkiye Bankalar Birliği, Aydın'ın görevini devretmesi dolayısıyla TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi. Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alparslan Çakar oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin dün başlayan 7. Olağan Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak bir kez daha genel başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen kongredeki kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti. Teslimat girişimi Getir, Sequoia Capital ve Tiger Global'dan 300 milyon dolar yatırım alarak unicorn oldu. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, bir cumartesi yayınının da sonuna geldik. Mikrofonda her hafta olduğu gibi ben İpek Naz Çınar sizlere güzel bültenlerimizi ve haberlerimizi sundum. Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek iyi hafta sonları. Hoşçakalın.